Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 17 Haziran 2019 Pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızda olacağız. Yaklaşık bir saat boyunca önümüzdeki dakikalarda önce dünya gündemini özetleyeceğim size. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan F-35 S-400 savunma sistemlerini alması nedeniyle F-35 uçaklarına, yeni nesil uçakları alamayacağı resti Amerika'nın. Türkiye'nin de buna karşı bu işin bitmiş olduğu vurgusu devam ediyor. Hafta sonunda biraz daha teskin olmuş gibi ama iki tarafta dikkatlerini, gözünü bu ay sonunda, Haziran sonunda Osaka'daki G20 zirvesine çevirmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanının açıklamalarından bunu anlıyoruz. Bu hafta sonuna damgasını vuran aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek'teki zirvesi, yine Duşanbe'deki işbirliği konferansı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı ve bu vesileyle de hem S-400'ler hem başka meselelerde mesajları vardı. Bunları önümüzdeki dakikalarda özetlemeye çalışacağım. Bugün biraz Asya'ya bakacağız bu zirveler vesilesiyle ve doçent doktor Barış Adıbelli'ye bağlanacağız. Özellikle de Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi sonrası yapılan ortak bildiri, liderlerin, gerek Rusya liderinin gerek Çin liderinin Duşanbe'deki SİSA toplantısında, konferansında, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı konferansta verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Küresel silahsızlanma tutun da ülkelerin iç işlerine karışmamaya uzanan bir dizi mesajlar vardı. Asya'da, Asya derinliğinde epey bir hareketlenme var gibi gözüküyor. Bütün bunları Barış Adıbelli ile programın ikinci yarısında konuşacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı da tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da programımızın tekrarı var. Kaçıranlar için başlayalım Eksen'e. Evet, S-400'lere karşı F-35 kozu Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu konuda mesajlar daha alttan alta devam ediyor. En son Reuters'a yansıyan bir Lockheed Martin F-35 program yöneticisi Greg Ulmer'ın açıklamaları var. Orada da işte Türk şirketlerin F-35 parçalarının üretimini devam ettirdiği yolunda, ama tabii Türkiye bu programdan kademeli olarak çıkartılırsa üretime etkisi olmayacağı vurgusuyla yaptığı açıklama. Türk pilotlarının eğitim faaliyetleri durdurulmuştu Amerikalılar. Aşama aşama Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçmesi için adımlar atmaya çalışıyorlar. Pentagon'dan açıklama vardı tabii hafta sonu. Eric Pahan, Pentagon sözcüsü, Rusya'nın S-400 füze sistemlerini, savunma sistemlerini Türkiye'ye satarak aslında NATO içerisinde çatlak yaratmaya çalıştığını ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin 70 yıllık müttefiklik ilişkisi olduğunu anımsattı. Bu konuda müzakerelerin sürdüğünü belirtti. İsrail Güvenlik Kabinesi Çevre Bakanı Zeev Elkin'in NATO'ya Türkiye ile ilgili çağrısı vardı. Türkiye'nin artık İslam dünyasında rol oynamak istediği ve Avrupa değil NATO üyeliği bile değil stratejik yönelimi Müslüman bir ülke olarak İslam dünyasında yerini almak diyerek Türkiye'ye güvenilmemesi gerektiğini savunan bir açıklaması vardı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yine Türkiye'yi bağımsız kararı, egemen kararı olarak bu S-400 alımı için anladığı ama ittifakın bütünlüğünü de önemsemesi gerektiği, askeri imkanların birbirine uyumlu olması bütünlüğe yardımcı oluyor diyerek daha alttan alta ikazlar içeren açıklaması vardı. Yine Almanya'dan sonra Fransa'dan da böyle bir açıklama geldi. Şimdi bütün bunlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanı dedi ki Türkiye kasaba devleti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz dedi. Tacikistan'da Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı vardı. O ona katıldı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu mesajları verdi. Türkiye'nin S-400 alımı konusunda Rusya'dan taviz vermeyeceğini bir kez daha vurguladı ama diğer yandan da F-35 o zaman da F-35 uçak programından çıkartılacak Türkiye. O konuda Trump'la müzakerelere güvenmeye devam ettiğini anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Çünkü G20 zirvesinde Trump ile etraflıca görüşmeleri olacağını söyledi. Türkiye'nin oyun kurucu olması gerektiğini, güçlü etkin bir aktör haline geldiğini öne sürdü. 2019 senesi hareketli geçecek dedi. Şimdi Çin'e de gideceğini anımsattı ki Temmuz başında gidiyor. 2 Temmuz yanılmıyorsam. Rusya ile ilişkilerin ne kadar iyi olduğunu Türk akımından nükleer enerji santraline uzanan anlattıktan sonra S-400'ler Temmuz'un ilk yarısında gelmeye başlayacak dedi. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil dedi. Ayrıca işte Amerika'ya Amerikan Savunma Bakanlığı Vekili Shanahan'ın Hulusi Akar'a Savunma Bakanı'na çok sert bir mektubu vardı. Ona yanıtın hazırlanmakta olduğunu ve bu hafta içerisinde cevabı mektubun gönderileceğini söyledi. F-35'lerden 4 tanesini aldık dedi. Şu anda Arizona'da dedi. Yani tam alınmış sayılmaz tabii Amerikan topraklarında hala. Generalimizi gönderdik. Pilotlar orada eğitimlerini aldılar. Yani F-35 işi de bitti dedi ama öte yandan da Trump'la etraflıca görüşmemiz olacak dedi. Eğer olmazsa da onunla irtibat kurarız. İşimizi Trump'la hallederiz dedi. Ama tabii Amerika'daki bütün yorumcular Trump'ın bu işin kongreye rağmen bu işi yapamayacağını söylüyorlar. Göreceğiz hep beraber. NATO ile ilgili de Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ayağı olduğunu söyledi. Ödemeleri yapan 3-5 ülkeden biriyiz biz dedi. Diğerleri çok düşük ödeme yapıyor dedi. Farklı bir ayağıyız biz NATO'nun dedi. Aslında Trump gibi biraz konuştu sanki. Trump da hep şikayet ediyor. Ödemelerini yapmıyor bunlar diyor. Ama tabii Amerikalılar çok tabii ki NATO bütçesinde çok büyük miktarda karşılayan bir ülke. İdlib konusunda da Rusya ile Türkiye'nin anlaşmazlığının altını çizen çatlak sesler olabiliyor falan, Rusya'yı uyarıyoruz gibi cümleler kullandı. Ayrıca Ruhani ile görüşmeleri vardı. Arap Birliği yüzyılın anlaşması Trump yönetiminin, o da Türkiye'nin hoşuna gitmiyor. Çünkü aslında Filistin meselesini ekonomik temellerle çözmek hedefindeki bir anlaşma olduğu sızan bilgilerden anlaşılıyor. Buna karşı itiraz edilmesi gerektiğini söylemiş Cumhurbaşkanı. Bir de Doğu Akdeniz meselesi var. Biraz daha birazdan aktaracağım son gelişmeleri ama Fransızların açıklamaları olmuştu. Güney Avrupa ülkelerinin toplantısında Fransa'ya nereden çıktı, Doğu Akdeniz'de ne işi var, Doğu Akdeniz'de kıyıdaş mı, nereden gelin gibi oluyor diye de bir Fransa'ya çattı Cumhurbaşkanı. Şimdi S-400'e dönelim. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. Amerika'nın dayatmalarını kabul etmeyiz S-400'lerle ilgili diye tekrarladı. Diğer yandan da Suriye hükümetinin kendi topraklarında kontrolü almak istemesine duyulan rahatsızlığı Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığını kabul etmemiz mümkün değildir diye dile getirdi. Suriye'de de cihatçı gruplarının saldırılarının devam ettiği yolunda açıklamalar var. Bu arada kaynağını bilmiyoruz ama Suriye'ye mal ediyor Türk tarafı. Oradaki gözlem noktalarının hedef alındığı yolunda da bir takım haberler geliyor. S-400 meselesini göreceğiz ama Türkiye ne yapabilir diye şimdiden tartışmalar varken Rus siyaset bilimci Timur Ahmedov, Ankara'da yaşıyor kendisi, Sputnik'e değerlendirme yapmış. Türkiye'nin Kürecik'teki Avrupa Hava Savunma Sistemi'nin erken uyarı radarının kapatılması, tazminat için mahkemeye başvurulması, F-35'ler çünkü paraları ödenmişti, NATO ve ABD ile ortak tatbikatlara katılmaması, istihbarat değişimini sona erdirmesi terörizm konusunda falan gibi vurgular yapmış. Böyle şeyler, böyle adımlar atılabilir demiş. Ne yapabilir Türkiye diye herkes bu soruyu soruyor. İncirlik Üssü'nün Ankara için çok da büyük poz olduğu görüşünde değil. Aslında haksız da değil çünkü Irak, Kürdistan'ı diyelim, o bölgede, hatta artık Suriye'de de Amerika üstlenmiş vaziyette. incirlik üssü tabii NATO etkinliği Türkiye için NATO'daki etkinlik açısından daha büyük kayıp olabilir diye de bir değerlendirmesi var. Gönül Tol Middle East Institute, Orta Doğu Enstitüsü Türkiye analisti iki Amerikan dışişlerinde büyük bir öfke biriktiği değerlendirmesi yapmış RSFM'deki Ahu Özgürt arkadaşımızın programında ve Ankara'da Washington'da karşı tarafın blöf yaptığını zannediyor ama pek de öyle gözükmüyor diye bir değerlendirme yapmış. Bence bu da çok önemli ve dikkat çekici bir değerlendirme. Bakalım ne olacak? Bütün bu F-400 ve F-35 ve S-400 meseleleri. Bu arada Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu BA3'den BA1'e indirmesi de yine hafta sonuna damgasını vuran olaylarda Türkiye'nin durumu negatif olarak değerlendirildi. Hazine Maliye Bakanlığı hemen tepki verdi. Bu not indirimi kararının aslında Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı, analizlerin nesnelliği tarafsız açısından soru işaretleri yarattığı yolunda bir değerlendirmeydi. Bunun S-400'lere karşı atılmış bir adım olduğu, yine siyasi bir karar olduğu yolunda da Ankara'nın açıklamaları var ama Türkiye'deki ekonomistler de Türkiye ekonomisinin durumunu ve ekonomik kırılganlığın seviyesini azımsanmayacak düzeyde buluyorlar. Tabii bu daha bu Moody's'in bu kararını onlar çok daha aykırı bulmadılar. S-400'leri engellemeye yönelik diye de AKP cephesinden değerlendirmeler var. Doğu Akdeniz'de ise Güney Avrupa ülkeleri Med-7 zirvesi vardı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ortak bir bildiri yayınladılar. Burada Türkiye'nin özellikle Kıbrıs açıklarındaki enerji aramalarına tepki gösterildi ve Ankara'yı epey sinirlendiren bir toplantı oldu. Bu Dışişleri Bakanlığı Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerindeki bildirinin ifadelerini taraflı, gerçeklerden kopuk, uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. Tabii iş burada bitmiyor. Yani Fransa lideri Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetler diyerek enerji aramalarını sonlandırması, Rum yönetimi Fatih Gemisi mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Çipras'ın Yunanistan Başbakanının açıklamaları vardı. Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiği, Türkiye'nin Türkiye'ye yanıt verilmesi gerektiği yolunda sondaj eğer teyit edilirse yaptırım kararı alınmalı Türkiye diyerek, bir de aslında Amerikan yaptırımlarının dışında Avrupa Birliği'ne de bir yaptırım çağrısı oldu Yunan Başbakanının. Tabii Türk-Yunan heyetlerinin bu arada 17-21 Haziran'da bugün başlık Ankara'da görüşmeleri var. Ege Denizi temelli bu görüşmeler, güven artırıcı temelli ama Doğu Akdeniz'e uzanacak yankıları da ihmal etmemek lazım. Şimdi Asya'ya bakalım. Programın ikinci yarısında konuşacağız. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 19. Liderler Zirvesi düzenlendi. Burada tabii daha çok silahsızlanma meselesi, füze savunma sistemlerinin tek taraflı olarak yaygınlaştırılmasının uluslararası güvenliğe zarar verdiği ortak bildiride Suriye krizinin çözümü için toprak bütünlüğü, diyalog vurguları vardı. Nükleer silahsızlanmaya yönelik işbirliği, nükleer enerjinin barışçı yollarla kullanılması vurguları damgasını vurdu. Uzayın silahsızlandırılması, silahlardan arındırılması yine söz konusu vurgulardan bir tanesiydi. Terörle mücadeleye karşı ortak tatbikatlar, ülkelerin iç işlerine terör bahanesiyle karışılmaması gibi eşitlik prensibi, devletlerin bağımsızlık, toprak bütünlüğü, iç işlerine karışmama, güç kullanımı ve güç kullanımına yönelik tehditlerden kaçınılması vurguları söz konusu oldu. Tabii bütün bunların Asya jeostratejisi, ekonomik, siyasi son gelişmelerle de alakası derin. Onu anımsatmak gerekiyor. Bir de tabii Çin'in ve Rusya'nın daha geçenlerde Moskova'da Çin liderini ağırladı. Bir bayrama denk gelmişti Türkiye'de. Rusya lideri orada da mesajlar çok olmuştu. Özellikle dünya ticareti, Amerika'nın Çin'le ticaret savaşları hep öne çıkan meseleler. Asya'da da böyle bir kıpırdanma görüyoruz. En son Amerika'nın Huawei'ye yaptırımları söz konusu olmuştu. Çin'in enerji devi diyelim. Altyapıda da çok önde gelen bir kurum Huawei'yi ve Amerika'nın yaptırımları yüzünden izolasyonla karşı karşıya, tecritle karşı karşıya, hatta üretimi azalmış Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin Amerikan yaptırımlarının sonuçlarını açıklarken yaptığı açıklamalar, %40 oranında satışlarda düşüş tabii. Google gibi bir takım şirketler belli kararlar almışlardı. Kara listeye girdikleri için şimdi kendi işletim sistemlerini kuruyorlar ve yaptırım listesinde kaldıkları sürece akıllı telefonlar, ağ teknolojisi nasıl yayılacaklar, bu ayrı bir problem. Ama tabii bütün bunlar küreselleşme nedeniyle Amerikalı şirketlere de zarar veriyor. İşte onlar da lobi faaliyetlerine girişmişler. Çünkü Huawei yaptırımları yüzünden onlar da zarara girecekler. Bütün bunların Asya stratejisinde tabii ki Xi'ye üyeleri, yeni üyeler Hindistan, Pakistan, Çin'in kuşak yol girişimi, Amerika'nın bölgedeki etkinliği, işin asıl temeli ekonomide yatıyor, kalkınma politikalarında yatıyor ama tabii askeri boyutlarda, askeri caydırıcılık boyutu da eksik değil. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Tacikistan'daki yine bağlantılı bir işinde Asya'da işbirliği güven arttırıcı önlemler konferansı vardı hafta sonunda. Burada çok çoklu temaslar oldu. Rusya lideriyle, Çin lideriyle Erdoğan görüştü konferansta. Kudüs'le ilgili mesajlar verdi. Oldu bittileri kabul etmiyoruz şeklinde. Putin Xi ile görüştü. Çok gerçekten iki liderin ilişkilerin çok iyi olduğunu anlıyoruz. Doğum günü hediyesi, Xi'nin doğum günüymüş. Rus dondurması hediye etti. Epey sıcak ilişkiler vardı. Xi Jinping bu arada Cumhurbaşkanı Çin'e gidecek. Temmuz başında, 2 Temmuz'da terörle mücadelede işbirliği teklifi, bu zirve vesilesiyle işbirliğinin güçlendirilmesi teklifinin geldiği haberleri vardı. Ekonomiyle ilgili mesajlar vardı. Rusya lideri Vladimir Putin dünya ekonomisinde adalet tesisinden bahsetti. Çünkü kuralsız dövüşler oluyor. Amerikalılar artık kurallardan vazgeçtiler demeye getirdi. Huawei'yi belki bu kapsamda örnek verebiliriz tekrardan. Ama Asya'da güvenlik, kriz ve çatışmaların çözülmesi, ekonomik istikrar için zeminin oluşturulması asıl mesele tabii buydu. Bu manada da tabii Kuzey Kore meselesi, İran meselesi, Suriye'ye uzanan bir hat aslında önemli bir hat idi. Evet, tekrar Orta Doğu'dan birkaç başlığa dönelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'te 9. gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendiği açıklaması var. Suriye rejim güçlerine atfediyor bunu. Rusya nezdinde girişim yaptıklarını söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye'de cihatçı militanların son 24 saatte Lazkiye ve Hama bölgesinde ve Halep kırsalında ateşkesi ihlal ettiklerini duyurdu. Tek tek isim vererek, nerede yapıldıklarını anlatarak. Suudi Arabistan Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El-Şap ki daha önce de gitmişti. Suriye'nin kuzey doğusunda YPG kontrolü altındaki bölgeleri ziyaret etmiş. Arap aşiretlerinin temsilcileriyle buluşmuş. YPG'ye destek vermelerini istemiş onlardan. Yanında da Amerika'nın IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robach'la birlikte El Ömer petrol sahası Suriye'nin kaynaklarına alenen el konuldu bu şekliyle. Amerika'nın gözetimi altında bir yandan da Suriye hükümetine yaptırımlar uygulanıyor tabii. İşte oradaki Arapların da Suudi Arabistan'a uzanan aşiret bağları olduğu bunu anımsatalım. Sahban'da bu ziyarette bulunmuş, Türkiye ve Katar'la da işbirliği yapmamalarını Arap eşiretlerinden istemiş, kendisi gelen bilgilere göre böyle bir gelişme söz konusu. Evet, Amerikan Senatosu İsrail'e Hayfa Limanı'nı Çin'e kiralamama. Evet, bunu daha öncesi aktaracaktım size. Yanlış yere koymuşum notlarımda. Bu önemli. Bakın S-400'ler meselesi, Hindistan konusunda Amerikalılar Hindistan'la da sıkıntı yaşıyorlar S-400 alım işi çıktığından beri. Bir de Hayfa Limanı'nı İsrailler son dönemde Netanyahu'nun attığı imzalar vardı. Üst düzey ekonomi zirvesinde buluşmuşlardı Ekim'de geçen sene. Çinli şirkete devredilmişti. Hayfa Limanı devredileceği açıklanmıştı. Çinli Shanghai International Port Group'a 2021 itibariyle 25 yılına kiralanacaktı. Senato ikaz niteliğinde bir karar almış. Üstü kapalı bir uyarı aslında, yabancı yatırımlar konusunda uyarıyor. Mali bütçesine ilişkin yasa tasarısında yapıyor bunu. Ve hani Çinlilerle bu işlere girişmeyin deniliyor. Yani dünyadaki dengelerin oynaklığını anlatması açısından dikkat çekici bir haber. Evet, Rusya'da Putin ve Trump zirvesi istiyor. G20 zirvesi esnasında, öncesinde hatta Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, biz organize etmeye hazırız, daha geniş bir biçimde arifesinde yapılabilir ama Amerika'dan sinyal yok diye açıklama yaptı. Trump da görüşmek istediğini söylüyor ama bir türlü geçen sene de olmamıştı. Bir türlü buluşturamadılar Trump'la Putin'i, iki taraf, onu belirtmek gerekiyor. Orta Doğu'dan tekrar devam edersek, Irak'ın askeri üssüne, başkente 64 kilometre uzakta Beled'de bir hava üssüne havan toplu saldırı oldu. Amerika'nın bu arada, Amerikan Büyükelçiliği yakınlarına katyuşa roketi atılmış. İran ithalat muafiyetini Irak'a uyguladığı ithalat muafiyetini Amerikalılar 3 ay uzatmışlar. Türkiye'de Türkiye'nin de bulunduğu bir takım durumlar vardı ama Irak'ta durum daha kriz halinde. Türkiye'nin de muafiyetleri elden gitmişti ama elektrik santrallerini yakıt temini için İran'dan gaz ithal etmek. Aksi takdirde gaz ithal etmek zorunda Iraklılar. Aksi takdirde elektriksiz kalacaklar ki zaten kalıyorlar. En son Muqteda Sadr Irak'taki elektrik kesintilerine çok sert tepki göstermiş. Hükümet yetkilileri kendi elektriklerini kesip hastane ve okullara versinler diye çıkışmış. Düşünün, o kadar petrolleri var ama bu halde Iraklılar bağımlılık ilişkileri yüzünden ne hale düşüyorlar. Efendim İran 10 gün kalmış gözüküyor. 27 Haziran'da zenginleştirilmiş uranyum kısıtlamaları aşılacak. Aslında bu Amerika dahil olmak üzere dünya güçlerine nükleer anlaşma belli kısıtlamalar getirmişti İran'a ama anlaşmayı Amerikan tarafı çöpe atınca zenginleştirilmiş uranyum miktarını dizginlemesi için İran'ın bir sebebi kalmadı. Aşamalı bir biçimde anlaşmanın kendi yükümlülüklerine düşen kısmını uygulamamaya başlamıştı. Şimdi 27 Haziran'da ellerindeki uranyum miktarı aşılmış olacak. Tabii Umman Körfezi'ndeki saldırı geçtiğimiz hafta sonuna damgasını vurmuştu. Tam işte biz bunları tartışırken Japonya Başbakanı'nın tarihi Tahran ziyareti, hatta arabuluculuk mu yapıyor diye de sorular gündeme gelmişti. Esnasında Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nda Front Altair ve Kokuka Courageous adlı petrol tankerleri bir saldırıya uğramışlardı. Amerikan donanmasından yardım istendiği haberleri, mürettebatları tahliye edilmişti. Bir kısmında İran tahliye etmişti. Daha sonra Amerikalılar görüntü yayınladılar. Devrim muhafızlarının devriye botu Umman Körfezi'nde tanker gemisinden patlamamış mayın topluyor diyerek. Yalnız tabii bu görüntünün öncesinde ne olduğunu pek anlayamadık. Amerika onları da görmüştür herhalde. O kısmı yayınlanmadı. Hatta soru soranlar oldu. Nasıl olur? Nasıl görmez Amerika? Acaba bu başka bir şey mi? Yardıma mı gittiler yoksa saldırıyorlar mıydı diye soru işaretleri doğmuştu. Şimdi mürettebatın bir kısmı özellikle Front Altair Dubai'ye gönderilmiş. İran'dan Bandar Abbas kentinden. Herkes soruyor tabii, Amerikalıların Suudi Arabistan'ın eleştirileri var. İran yaptı diyorlar. Trump, elimizde bilgiler var, İran yaptı bu işi diyorlar. İran'da biz niye yapalım diyor. Ruslar temelsiz suçlamalarda bulunmayın açıklaması yaptılar. Japon tankerin mürettebatı bu mayın değildi, uçan bir cisim diye açıklama yapmışlar. Zaman ayarlı bomba ya da gemiye yapıştırılan patlayıcı düzenek olduğunu zannetmiyorum demiş. Yutaka Katada şirketin başkanı, Kokuka Karacası işleten şirketin başkanı, gemiye doğru yaklaşan bir şeydi diyor. Şimdi tabii hakikaten çok savaş da çıkartabilecek nitelikte bir olay olduğu için dikkat etmek gerekiyor bu tarz şeylere. Britanya da bu arada İran'ı suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı Tahran Büyükelçisini. Körfez'deki saldırının aslında Amerika'nın ekonomik yaptırımlarını tamamlayan bir gelişme olduğu iddiasında İran. Ruslar ise Amerika'ya Irak işgalini hatırlatıyorlar. Dmitri Peskov, Colin Powell'ın Irak işgali öncesi yalan söylemesi ve sanki kanıt varmış gibi bir takım cam tüpler göstermiş olmasına işaret etmiş. İçinde beyaz toz olan tüpleri unutmadık, çok iyi tanıyoruz diye. Benim aklıma Tonkin Körfezi hikayesi gelmişti, Vietnam Savaşı 1964'teki ama False Flag Operation. Tabii Amerikalılar da İran'ın yaptığında ısrar ediyorlar. Neden ve kimin işine yarayabilir soruları biraz yanıtsız kalıyor. Bu Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün büyük bir miktarı geçiyor. Dolayısıyla dünya ekonomisini etkileyecek düzeyde bir savaş çıkartabilir. Hakikaten dikkat etmek lazım. Suudi Veliaht Prensi Salman tankerlere İran saldırdı demiş. Onlar kanıt göstermeye gerek duymuyorlar. Biz savaş istemiyoruz ama gereken önlemi alırız açıklaması yapmış kendisi. Bir de Kaşıkçı cinayeti sebebiyetiyle Türkiye'ye çattığını belirtelim. Biz önlem aldık, hukuk devletiyiz diyor Suudi Arabistan için. Suudi mutlak monarşi hukuk devletiymiş. Her vatandaşın acı verici bir şekilde öldürülmesi kabul edilemez bu şekliyle. Biz önlemleri aldık. Türkiye istismar etti demeye getirmiş. Hiçbir taraf istismar etmemeli. Ellerinde delil varsa mahkemeye sunsunlar demiş. Bu arada Kaşıkçı vakasıyla ilgili de böyle bir mesajı söz konusu olmuş. Netanyahu, İsrail Başbakanı Golan'da Trump tepelerinin tepeler ismi taşıyacak Yahudi yerleşim biriminin temelini atmış. Ama Amerika'nın 100 yıl anlaşması Ramazan'dan sonra açıklanacak deniliyordu. Bu sefer kesin deniliyordu. İsrail'de Eylül'de seçimler, erken seçimler olacak yeniden. 9 Nisan çünkü sonuç çıkartmadı. Bu yüzden Kasım ayına ertelenebileceği açıklanmış. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Jason Greenblatt bunu duyurmuş vaziyette. O veri de aktarayım size. Evet, Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir darbeden sonra ilk kez yolsuzluk mücadele savcılığına götürürken görüntülenmiş vaziyette. Ve vaktim kalmıyor, söyleşiye az zaman kalacak. AB'den Brexit resti geldi Britanya'ya. Tek anlaşma masada yaptık Theresa May hükümetiyle Brexit anlaşması, yoksa anlaşmasız çıkış olur, başka anlaşmayı müzakere etmeyiz dedi Amerika Avrupa Birliği'nin baş müzakerecisi, Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier. Tabii İngiliz muhafazakarları Toriler başkan seçecekler önce, ondan sonra bir bu çıkış işini konuşacaklar. O da nasıl olacak, herkesin çok ciddi şüpheleri var Brexit konusunda. Ekim'e kadar süre kalmış vaziyette. Efendim bir ara verelim şimdi, Satas'tan renkli bir şarkı Fan'ı dinleyelim. Az sonra Doçent Doktor Barış Arıtıbelli ile birlikte burada olacağız. Biz sen ayrılın.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon attığımızda doçent doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz yayınımıza Barış Bey.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Asya, ne zaman Asya söz konusu olsa hemen size bağlanıyoruz. Asya'daki gelişmeler önemli tabii ki. Biz de birazcık atladık aslında. Geçen Mayıs sonundan beri sizin de yayına başlamadan işaret ettiğiniz gibi Asya odaklı çok gelişme oldu. Araya bayram tatili girdi. Moskova'da Çin liderini ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Geçtiğimiz hafta sonunda da Şangay İşbirliği Zirvesi vardı. Yine Duşanbe'de Tacikistan'da aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir işbirliği, güvenlik, yön arttırıcı önlemler konferansı da vardı. Ama çok dikkat çekici başlıklar tabii. Bütün bunların herhalde meydana geldiği zemin ve ortam herhalde önemli. Tam da işte Amerika ile Çin ticaret savaşları, bilek güreşi, küresel düzeyde Amerika ile Rusya'nın derken silahsızlanma meseleleri, füze savunma sistemleri, nükleer silahsızlanma anlaşmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları yenilemek isteğine kapılması sürekli ve tabii kuşak ve yol girişimi, ekonomik ve askeri aslında herhalde, değil mi? Öncelikle şunu sorarak başlamak isteyeceğim. Bu Şi zirvesini diğerlerinden ayıran bir durum var mıydı? Ve son bir ayda bu kadar Asya'da her şeyin yoğunlaştırmasını nasıl okumalıyız biz?
Valla öncelikle şunu söyleyeyim, artık buna alışacağız. Yani gündem Asya. Dünyanın ekseni artık Asya'ya kaydı. Bundan sonra Asya'yı daha çok duyacağız, Avrupa'yı az duyacağız. Gerçekten de dünyanın nabzı artık Asya'da atıyor. Bu ay zaten bayağı bir ay boyunca Asya'daki gelişmeler dünyanın siyasetine önemli damgada bulunacak. Evet, yani 19. zirve, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi. Bu zirveyi önemli kılan tabii ki buradaki en önemli nokta, biraz daha spesifik konulardan başlayalım, genele gidelim. Birincisi bu Pakistan'ın Hindistan arasındaki sıkıntı, sorun. Birincisi bu. Bu üyeler arasında bir problem. İkincisi İran'ın tam üyelik konusu ve İran'ın ABD ile yaşadığı problem. Bu da bir ikinci konu. Üçüncüsü ise gerek Rusya gerekse Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile gelmiş oldukları son nokta. Şimdi bu tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nü daha önemli hale getirdi. En azından bu toplantıyı. Ancak genele bakarsak kurum olarak ya da örgüt olarak Şangay İşbirliği Örgütü daha önemli hale geldi. Ancak Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel amaç, misyonu artık bu küresel anlamda yaşanan olaylara karşı biraz daha dar gelmeye başladı. Şimdi bu önemli. Zaten bu Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi Xi Jinping'in Rusya ziyareti var. Putin'le görüşmeleri oldu. Çok önemli ticari anlaşmalara imzalar atıldı. Bunlar rutin şeyler, bildiğimiz şeyler. Ancak bu ziyaret öncesi Çin medyasında da gerekli olarak Rusya'da da hep genel tartışma şu. Bir güvenlik meselesi ortaya çıktı. Ve Çin'in özellikle Avrasya coğrafyasında yeniden var olabilme adına ya da yeniden Avrasya coğrafyasına dönmesi adına güvenlik, özellikle de askeri güvenlik, bir kademe yükselmiş endişeler gözüküyordu. Yani şunu söylüyorum, Çin o geleneksel tutumundan yavaş yavaş vazgeçmeye başladı. Neydi geleneksel tutum? Yani askeri işbirliğine, yani teknoloji alışverişi demiyorum, bu bir askeri pakt mantığına uzaktı geleneksel düşüncesi Çin'in. Çünkü Çin bu tip ittifakların savaşa neden olduğuna inanıyordu en başından beri. Fakat Xi Jinping'in özellikle kuşak ve yolla birlikte biliyorsunuz daha çok ekonomik ağırlıklı, yatırım ağırlıklı bir proje olduğu için bunun güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini veya buna bir askeri boyut eklenip eklenmeyeceği konusunda son dönemde yaşananlar, bu önemli, biraz sonra daha belki detaylı geleceğiz, yaşananların ışığı altında Rusya'daki ziyaretin ana gündem maddesi bu oldu. Yani Şangay İşbirliği Örgütü veya hatta daha üstünde bir yeni bir yapılanmayla biz kuşak ve yola karşı tehditleri nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunun için zaten Çin'in tek ihtiyaç duyduğu ülke Rusya. Zaten dikkat ederseniz Çinlilerin genel özelliklerine ve tavırlarına aykırı bir şekilde Xi Jinping Putin'e çok samimi davrandı. En iyi dostum dedi. Efendim çok müthiş sıcak şey diyor. Çinliler biraz soğuktur, mesafelidir bu tip şeyler özellikle diplomatik alanda. Buna böyle aykırı çok ilginç şeyler yaşandı. Putin'den de aynı sıcaklıkta cevap aldı. Şimdi son 6 yılda diyor Xi Jinping 30 defa görüştük Putin'le diyor. Ama şunu söyleyelim. Çin belki de tarihinde hiç ihtiyacı olmadığı kadar şu anda Rusya'ya ihtiyacı var. Bakın bu çok önemli. Bugüne kadar evet birliktelerdi ama zaman zaman biz de söyledik, eleştirdik hatta. Acaba kerhen mi birlikteler? Zoraki bir birliktelik mi? Çünkü bir güvensizlik iki ülke arasında da yaşanıyor. Nihayetinde ikisi de büyük güç. Ve dolayısıyla tıpkı ABD ile bilek güreşi Çin arasında, Rusya arasında olduğu gibi Çin ile Rusya arasında da zaman zaman böyle bir hafif hafif bir rekabet var. Bir tatlı rekabet diyebilirsiniz, zoraki diyebilirsiniz ama vardı. Ancak bu aşıldı. Bu aşıldı. Hu Jintao döneminde falan bu biraz daha belirgindi ama Xi Jinping'de bunun şu anda aşıldığını görüyoruz. Çünkü iki ülkede birbirine ihtiyacı var. Yani ayrı değil bir arada. Zaten bakın Brzezinski merhum ölmeden önce Amerika'ya verdiği en önemli belki de siyasi vasiyeti, tavsiyesi eğer Rusya'ya karşı hareket edecekseniz Çin'i alın veya Çin'e karşı hareket edecekseniz Rusya'ya alın. Kissinger de aynısını söylüyor. Yani her ikisiyle de farklı cephede savaşamazsınız. İkisinden biri mutlaka yanınızda olsun dediği söyleniyor. Ama Kissinger bunu açıkça söyledi Trump'a. Şimdi buradan tekrar Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönersek, Şangay İşbirliği Örgütü biraz önce de söylediğim gibi Putin-Xi Jinping görüşmesinde muhtemelen görüşülen Şangay İşbirliği Örgütü'nde biraz daha şekillenen ama sonunda Duşanbe zirvesinde daha da somutlaşan bir çağrı var. Kolektif güvenlik yapısı. Bu çok önemli bir şey. Yani bana göre bu artık bir milat. Bunun bir Çin Devlet Başkanı tarafından yapılıyor olması önemli. Şimdi biraz önce sorduğunuz Xi'yi önemli yapan şey ne? Bakınız bugüne kadar 2001 yılından beri ben takip ediyorum. Şangay İşbirliği Örgütü'nün her yılki zirvesinde temel tartışma derinleşme, genişleme. Yani derinleşelim mi, yeni üye alıp genişleyelim mi? Birincisi bu. İkinci tartışma da şu. Bu da Putin'in her zaman gündeme getirdiği bir konuydu. Bölgesel işbirliği, güvenlik gibi böyle bir felsefesi olan Şangay İşbirliği Örgütü'nü kurduk ama buna muhakkak bir askeri caydırıcılık boyutu katmamız lazım. Nasıl mücadele edeceksiniz sınır aşan suçlarla? Ülkelerin kendi rızalarına ve keyfiyetine bırakırsanız bu problem olur. Bunu sürekli her toplantıda gündeme getirdi. Yani en azından dedi, madem askeri boyutuna karşı çıkıyoruz, bir acil müdahale gücü kuralım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün kapsamında üye ülkelere karşı olan tehditlerde bu en azından kullanılabilir. Fakat Çin buna hep karşı çıktı. İşte yani NATO'laşmasına, Varşova Paktı'na dönüşmesine, hatta şey de dedi bir ara, Rusya kendi politikalarını bununla, askeri politikalarını yürütecek falan, hep karşı çıktı. Sivil kalmasını istedi falan. Ancak gelişmeler öyle değil. Bakın bugün Pakistan-Çin ekonomik koridoru var kuşak ve yol kapsamında. Artık burası bir terör koridoruna döndü. Her gün saldırı Çinli vatandaşlar. İşte en son Gwadar Limanı'nın bulunduğu bölgedeki bir otele yapılan saldırı. Burası da full Çinlilerle dolu. Hep Çinlilerin kaldığı yer. Pakistan'da inanılmaz Çinlilere karşı bir terör saldırısı var. Efendim Yeni Zelanda'da var, oldu. Sri Lanka'da oldu. Sri Lanka'da önemli. Sizinle konuşmuştuk daha önce.
Yani diyorsunuz sadece Amerikan gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle alakalı değil iş. Daha Orta
bravo,
Asya jeopolitiğiyle.
Ben de ona gelecektim. Bravo. Evet. Yani Çin'in derdi bizim medyada hep öyle yansıdı. Amerika'ya karşı NATO kuruluyor falan. Amerika falan Çin'in sadece Güney Çin Denizi sorunu o kadar değil. Ondan daha büyük tehditler var Çin'in karşısında. Bakın dikkat edin. Duşanbe zirvesinde bu Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda ki bize kurucusuyuz o konferansın. Orada bir şey dedi. Ortak tehdidimiz var dedi Asya ülkelerine. Bak niye bunu Şangay İşbirliği Örgütü'nde bu açıklamayı yapmadı? Bak bu çok önemli bir şey. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nde de yapabilirdi Xi Jinping bu ortak güvenlik yapısını. Ama nerede yaptı? Daha çok katılımcısının olduğu, daha çok üyesinin olduğu öbür Asya İşbirliği zirvesinde yaptı Duşanbe'de ve ortak tehdit temadı. Şimdi oradaki ülkelere bakın, Türkiye'de var. Hangi ülke Amerika ile Çin kadar şu anda karşı karşıya gelen, pek Türkiye'yi bir tarafa bırakırsak Asya ülkesi yok. Orada İran var, birkaç İslam dışında çoğu ülkenin arası iyi. Hindistan'ın da iyi. Dolayısıyla Çin burada sadece Güney Çin Denizi'ni katlıyor. Bakın Uygur Özerk bölgesi var, Tibet bölgesi var. Şu anda Hong Kong'da inanılmaz olaylar yaşanıyor. 4 Haziran biliyorsunuz Tiananmen öğrenci olaylarının 30. yıl dönemi. Dolayısıyla Çin'in korkusu bu Arap Baharı denen işin Asya Baharı'na dönüşüp kendi topraklarına veya yanı baş topraklara gelmesi. Bununla bağlantılı Şangay İşbirliği Örgütü bir karar aldı bu son zirvede. Biliyorsunuz üç şer kuvvet dediği bir şey var Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel mücadele felsefesi. Üç şer kuvvetle mücadele. Neydi? Ayrılıkçılık bir, ikincisi aşırıcılık, üçüncüsü de terörizm. Şimdi bunun üçüyle de neyle mücadele edeceksiniz? Bunun üçüyle de bir kuvvet kullanarak mücadele etmeniz lazım. İşte askeri boyut burada önem kazanıyor. Bu yıl Çin aşırıcılıkla mücadeleyi ön plana çıkardı. Şimdi aşırıcılıkla mücadele ne? Aslında bu olay şu, radikal dinsel hareketler. Bunu biraz daha indirgerseniz İslami radikal dinsel hareketler. Şimdi bunun bir dinle fazla haşır neşir olmasını Çin istemiyor. Çünkü Orta Doğu'daki ilişkileri bozulur. Yani İslam'a karşı, Müslümanlara karşı.
İsimlendirmeden, mücadele... evet.
Evet, isimlendirmeden bunu aşırıcılıkla yaptı ama orada bir kurnazlık yaptı. Kendi ülkesinde Falun Gong var. Şimdi Falun Gong'u da bunun içine ekledi. Tibet'i de ekledi. Dalai Lama'yı da bunun içine ekledi. Dolayısıyla hepsini aşırıcılıkla o mücadelenin içinde görüyor. Şimdi bunu öne çıkardı. Muhtemelen Şangay İşbirliği Örgütü'nün ya içinde aslında terörle mücadele birimi var ama çok etkin değil. Veya dışında veya bu SİKA ya da biraz önce bahsettiğimiz Asya İşbirliği örgütünün içinde veya dışında bir kolektif güvenlik yapısılıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın NATO...
Bir de şöyle bir şey de vardı. Suriye'den hareketle ülkelerin iç işlerine karışılmaması vurgusu. İşte, biraz bu liberal müdahaleciliğe evet. Karşı herhalde bir şey değil mi?
O Arap Baharı'nın işte biraz önce söylediğim tabii şeye atladığımız için onu kaçırdık. Arap Baharı'nın Asya Baharı'na dönüşüp etrafına veya kendisine gelmemesi. Yani iç işlerine müdahale zaten biliyorsunuz. Barış içerisinde yaşamanın beş ilkesinden biri Çin'in meşhur dış politika ilkelerinden. Çin gibi bir ülkeye müdahale zor. Rusya'ya da zor. Belki Kazakistan gibi daha büyüklere zor ama bir Tacikistan, Kırgızistan, kısmen Özbekistan bunlar denendi. Bakın Çin sadece Araplarından değil renkli devrimlerden de korkuyor. Hatırlayalım bunları. 2000'li yıllarda Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'la mesela askeri AKP yönetimi değişirken hiçbir şey yapamadı Rusya ile Çin. Şangay İşbirliği Örgütü de bir şey yapamadı. İşte Rusya bunu söylüyor. Gel diyor kolektif güvenlik anlaşma örgütü var benim. Rusya'nın askeri işbirliği örgütü. Bunu Şangay'a bir kanat yapalım. Şimdi şu ara artık Çin bunu düşünmeye başladı. Burada ben artık tebessümle bu çağrıyı karşıladım. Çünkü Rusya'nın yıllardan beri bu 19. zirve, 18 zirvede hep söylediği şey buydu Putin'in. Gelin yapalım. Eğer yapılsaydı bugün belki Afganistan, belki Özbekistan, Andijan olayları, Kırgızistan'daki 2010 yılındaki Oş olayını Amerikan müdahalesiyle çözdüler. Şangay İşbirliği Örgütü yine dışarıda kaldı. Şimdi önümüzde başka olaylar da var ama Keşmir var. Biraz önce söyledik Suriye'deki Uygur militanların tekrar dönmesi var. Afganistan'da üstleniyorlar. Bugün İran'da bir Belucistan sorunu var. Pakistan'da Belucistan sorunu var. İkisinin zaten ortak şeyi. Şimdi Hindistan'ın durumu S-400 nedeniyle Amerika'yla karşı karşıya gelmiş durumda. Rusya'ya yanaştı. Gördünüz Putin'le Modi inanılmaz bir şekilde kucaklaştılar falan. Ha, bu da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir anekdot. O akşam bir yemek verdiler liderlere. Modi Pakistan Başbakanı'nın elini sıkmadı. Şimdi oradaki mesele de ayrı bir mesele. Yani Hindistan'la Pakistan aralarındaki sorunu nasıl çözecekler? Bu da önemli. Çünkü en büyük savaş ihtimali, tehlikesi bu Keşmir, Pakistan, Hindistan üçgeninde dönüyor. Şimdi Çin'in Hindistan'la Doklam yaylasında sınır problemi var. Çin'in öbür taraftan başka sorunları da var. Güney Çin Denizi dedik. Şimdi tabii burada Ceren şöyle bir sorun da var. Asya'da inanılmaz örgüt çokluğu var. Bakın Avrupa dediğiniz zaman Avrupa Birliği, NATO, AGİT bitti. Başka bir şey yok. Ama Asya'ya baktığınız zaman kolektif güvenlik anlaşması var. Guam var. Bağımsız devletler topluluğu var. Asya İşbirliği biraz önce bahsettiğimiz konferans var. Şangay İşbirliği Örgütü var. ASEAN var. ASEAN Bölgesel Forumu var. Bizim ekonomik işbirliği örgütü dediğimiz İran'da falan kurduğumuz bir örgüt var. D8'i de sayarsak inanılmaz bir örgüt çokluğu var.
O zaman ama bunu biraz herhalde Şiyo'nun öncülüğünde bu formatları değiştirmek gibi öyle. De bir...
Aynen. SİKA'yla herhalde SİKA'yı da dahil edecekler veya SİKA şeye katılabilir. Şangay İşbirliği Örgütü'nün yeni bir belki kendi çatısında olmasa da ortak bir üst çatı şeklinde bir şey de yapabilirler diye bekliyoruz ama bu şimdi kuşak ve yol şeyi çok değiştirdi. Yani Çin kuşak ve yola 3 yıldan beri inanılmaz bir dikkatini, şeyini verdi, gücünü verdi. Avrasya coğrafyası kaldı. Yani Çin dediğiniz zaman hemen kuşak ve yol geliyordu ama son günlerde kuşak ve yol girişiminde biraz sarsıntı yaşanıyor. Özellikle bu üye ülkelerin hayal kırıklıkları var. Çünkü Çin kredi verirken hibe yapmayacağım dedi. Ben faiziyle vereceğim. Verirken de bir takım finansal şeyler istiyor. Yani parayı öyle çarçur edemezsiniz diyor. Altyapı projelerini harcayacaksınız. ve de Çinli şirketler yapacak o inşaat işlerini de diyor. Şimdi bu tabii milletin, bütün ülkelerin hayal kırıklığına uğrattı. Biraz şey oldu, sendeleti falan. Ve Çin tekrar bir Avrasya dönüş yaptı bu son Rusya ziyareti, Şangay İşbirliği Örgütü. Zira biliyorsunuz Hazar, Orta Asya ve Sibirya enerji havzaları var ve Sibirya'da bu yıl bitiyor Rusya'yla gelecek olan doğalgaz. Dolayısıyla Çinli, Amerika Birleşik Devletleri neden Asya'da NATO benzeri bir şey kurmadı Soğuk Savaş sonrası? Bakın daha önce 50'lerde vardı, SEATO vardı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Anlaşma Örgütü, NATO benzeri. Fakat 5. maddesi yoktu, onların NATO gibi değildi, ANZUS vardı falan, bunların hepsi gitti. Fakat Amerika mesela hiç kurmak istemiyor, hala da istemiyor. Yani bu yönde bir adımı da yok. Mesela Japonya, Güney Kore, Filipinler, Avustralya, bunlarla bireysel ilişkileri var. İkili güvenlik anlaşmaları var ama şey yapmıyor, kolektif güvenlik kurmuyor. Şimdi Xi Jinping'in kolektif güvenlik demesi, yapı demesi çok önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi biliyorsunuz meşru müdafaayı, savunmayı düzenliyor. Diyor ki yani saldıranda ya bireysel ya da işte birkaç ülkeyle güvenlik konseyi meseleyi ele alana kadar siz kolektif savunmanızı yapabilirsiniz. NATO'nun biliyorsunuz temel felsefesi bu, kuruluş şeyi bu. Şimdi Çin de aynı yönde çağrıda bulunarak bir yeni yapılanmadan bahsediyor. Ama bu tabii NATO benzeri olur mu? Birbirimiz için ölürüz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için o meşhur 5. madde olur mu? Onu bilemeyiz ama Çin'in bu çağrısı bence çok önemli ve bu çağrı da o gün tesadüf yapılan bir çağrı değil. Bu Putin-Xi Jinping zirvesinde büyük ihtimal şekillendirildi. Tabii daha önce çalışılmıştır. Orada şekillendirildi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirve toplantısında basına kapalı bölümünde bu bayağı bir tartışıldı, konuşuldu. Ve nihayetinde bunu SİKA'da duyuruldu Duşanbe'de.
Peki bunların ama herhalde şimdi bütün bunları herhalde Amerika'nın Trump yönetiminin bir ekonomik savaşı var. Yani gümrük tarifeleri tabii ki onlar da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar ama Çin bir türlü Amerika ile bu işleri halledemeyeceğini en son Huawei'nin başına gelenlerle herhalde bağlantılı da düşünmek lazım değil mi? Yani bu ekonomik savaş başka bir yere taşıyor. Herhalde bunun arkasında bunlar yatıyor olsa gerek.
Çin çok iyi niyetli. Bir şekilde barışı koruruz, barışı sağlarız, uzlaşırız. Bu nedenle çok da Çin'e eleştiri var. İşte kağıttan komünist denmeye başladı. Biliyorsunuz 1956'da Mao Amerika'ya kağıttan kaplan demişti. Şimdi Çin'e kağıttan komünist diyorlar. Amerika'ya ideolojik olarak karşı durmuyor. İşte 3. Dünya özellikle büyük beklentiler vardı Çin'de. İdeolojik olarak Soğuk Savaş'taki karşı dursun falan. Fakat Çin'e ticaretim yürüsün, ülkemin refahını artırayım ve en son noktada hep uzlaşma. Bütün kanalları denedi ve gördü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde dönmeye, normalleşmeye niyeti yok. Çünkü bakın burada Çin'in en önemli merak konusu Çin'de şuydu. Çin şunu merak ediyor. Ya acaba bu Trump'ın bir stratejisi mi? Yoksa Amerika'da bir zihniyet değişikliği mi var? Bu çok önemli ikincisi. Zihniyet değişikliği. Yani artık Amerika bizi düşman, öteki olarak görüyor ve yeni bir soğuk savaş süreci mi başlatıyor? En çok korktuğu Çin'in bu. Yoksa ekonomik şeyden korkmuyor Çin. Bir şekilde hallederiz diyordu ama gelinen nokta şu, açıklamaları gördükten sonra Xi Jinping'den Çin'de, Rusya'da, bakın Putin çok önemli bir şey söyledi Şangay İşbirliği Örgütü süresinde. Kavganın kuralı yok dedi. Kuralsız bir kavga yürütülüyor dedi. Şimdi ve silahlanma biz de dedi Rusya olarak artık Amerika Birleşik Devletleri taahhütlere uymuyor, uluslararası taahhütlere biz de çekileceğiz. Bu yeni bir silahlanma yarışı ve Çin'in en büyük endişesi. Dolayısıyla Rusya'da Çin'de şu konuda artık görüş birliğindeler. Amerika'da bir zihniyet değişikliği var. Eskisi gibi Amerika statikoyu savunmuyor. Amerika yeni bir dönem başlatıyor ve bu yeni dönemde Rusya'yı da Çin'i de karşısında görüyor. Yani rakip olarak. Dolayısıyla Çin'de kendi, daha doğrusu Rusya ve Çin'de kendi adımını attı. Zaten Xi Jinping'in açıklamasından sonra benzer destek verici ve tamamlayıcı bir konuşmayı da Putin yaptı o zirvede. Bu da bize gösteriyor ki bu çağrı ve bu mesele tamamen Rusya ve Çin'in birlikte çalışarak ortaya çıkardığı bir nokta. Önümüzdeki günlerde bu daha da somutlaşacak. Yani bu Çin çağrıyı yaptılar. Muhtemelen önümüzdeki gün daha böyle bir şey çıkacak. Ha, bu kuşak yolu içerir mi? Kuşak yoldan ayrı bir proje midir? Onu bilemiyoruz. Tabii burada Türkiye'nin de yeri nerede olacak?
Bu da onu önemli. Evet. Bir de, vaktim biraz azalıyor. Bir de bu konuda hani Türkiye'ye dair bakışlarını da bir anlatabilirseniz. Birkaç dakikam kaldı ama biraz özetleyerek çok sevinirim.
Çok hızlıca söyleyelim. Yani maalesef hani
Cumhurbaşkanı Çin'e gidecek bir de onu
evet,
düşünerek.
Evet, Çin'e gidecek. Ekonomik kriz bizi çok sendeletti maalesef. Yani elimizdeki tabiri caizse kozu da kaybediyoruz. ister istemez şimdi Çin'e gideceğiz. Biz Çin'de tabii bu yeni jeopolitik dengeyi belki konuşsak görürsek iyi olurdu ama muhtemelen gündem maddemiz ekonomi olacak. Bir kredi talebimiz var. Muhtemelen gündem olacak. Onu isteyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye tabii hep böyle atılımlarda Türkiye'nin önüne bu bir ekonomik kriz her zaman bir engel olarak çıkıyor. 90'ların ikinci yarısında Orta Asya'ya, Avrasya coğrafyasına açılımda da benzer şeyler oldu. Ekonomik kriz nedeniyle akamete uğradı. Yarı şeyde kaldık, o enerji piyasasında yer alamadık. Bugün gelinen noktada da benzer şekilde kuşak ve yolda etken ülke olmak yerine edilgen ülke, yardım bekleyen, kredi bekleyen, yatırım bekleyen bir ülke konumuna düştük. Yani bu tabi bundan çok çabuk kurtulmamız lazım ama yine de Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi jeopolitik önemimiz çok önemli. Fakat kuşak ve yolda Orta Koridor adını verdiğimiz bizim hattımızı hala tercih etmiyor Çin. Çin şimdi Rusya hattını tercih ediyor ve Rusya hattında da inanılmaz bir ticari hacimde genişleme olmuş. İnanılmaz kar etmişler son bir yıl içinde. Bunu da son Putin Xi Jinping görüşmesinde açıklandı. Dolayısıyla Çin'in bu zaman içerisinde şu zor zamanlarda o güzergahı değiştirip veya alternatif bir güzergah açmasını pek düşünmüyor. Çünkü İran meselesi var, Azerbaycan, Ermenistan sorunu var, Gürcistan, Rusya sorunu var, Karadeniz sorunu var. Yani istikrarı, barışı önemsiyor. Buralarda bu şeye ne kadar bir tehdit gözükmese de olası tehditler bile Çin'in uykularını kaçırıyor. Dolayısıyla Türkiye tabii burada jeopolitik önemini çok iyi anlatması gerekiyor. Bu S-400 meselesinden dolayı Amerika ile yaşadığımız problemler var. NATO'nun baskısı var, ABD'nin baskısı var. Yani bunu nasıl şekilde yapacağız ama şunu unutmayalım. Şunu da sonuçta şunu söyleyeyim. Yani biz bu baskıya karşı Çin'i yanımıza alırız. Çin'le şunu yaparız gibi bir şey Çin dış politikasına aykırı. Çünkü Çin hiçbir soruna taraf olmuyor. Bakın İran'ı onun için Şangay İşbirliği Örgütü'nü almıyorlar. Amerika ile sorununu çöz öyle gel. Yoksa Şangay İşbirliği Örgütü soruna taraf olur. Rusya ile biz, Çin yani ABD'nin karşısında olsun. Ama Rusya mesela çok istiyor İran'ın olmasını. Fakat Çin bu gerekçelerden dolayı yani istikrarı bozmayalım, ticaretimiz bozulmasın diyor ama ne yaparsa yapsın Amerika'nın Çin'e karşı olan ya da Trump yönetiminin Çin'e karşı olan görüşü değişmiyor.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Barış Adıbelli değerlendirmeleriniz için. Asya'yı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Doçent Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Hem Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hem Çin liderinin Moskova ziyareti hakikaten Asya'da kazan kaynıyor. Kaynamaya devam ediyor daha doğrusu, biz de anlamaya çalışıyoruz birlikte. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine...
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.